Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve Çınaraltı programında sizlerle beraber sohbet edeceğiz. Programa başlamadan evvel hepinizi, radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Avrupa'da insan haklarının ve hayvan haklarının esamesi okunmadığı devirlerde Osmanlı cemiyeti hayvanları haksız yere öldürmek şöyle dursun, hayvanlara sövmeyi, onları dövmeyi, onlara kaba davranmayı bile yasaklar. Bununla alakalı kanunnameler yayınlar. Üzerlerindeki kul hakkı gibi hayvan hakkı olduğunun da farkındadır insanlar. Zerre kadar hayvan hakkı bulunanın cehennemde ceza çekeceğini düşünürler. Çünkü insan hakkı geçtiğinde bununla helalleşme imkanı vardır. Ancak hayvan hakkı geçtiği takdirde hayvanla helalleşmek mümkün olmadığı malum. İşte Müslüman halk bunun şuuruyla hayvanlara ayrı bir ihtimam göstermiştir. Bu ihtimam Osmanlı topraklarına her uğrayan seyyahın hatıralar arasında mutlaka yerini bulur. Mesela meşhur Lamartin, Doğuya Seyahat adlı eserinde eski Türklerdeki hayvan sevgisini şöyle anlatıyor. Bizim memleketlerde başıboş bırakılan veya azarlanan bu zavallı hayvanların hepsine şefkat ve merhametlerinin hepsini teşmil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için belirli aralıklarda su kovaları sıralanır. Bazı Türkler de ömürleri boyunca besledikleri kumrular için ölürken vakıflar tesis edip kendilerinden sonra da onlara yem verilmesini sağlarlar. 18. asır sonlarında İstanbul'da vazife yapmış olan İsveç elçiliği katibi Ermeni asıllı Muradca Dostson şunları yazıyor. Hiç kimse bir hayvana eziyet etmez. At, katır, deve gibi yük hayvanları da fazla yük yüklenemez. Zabıta memurları fazla yükü derhal indirir ve sahibine sert ihtarda bulunur. Bu suçu tekrarlar ise tevkif edilir. Yalnız eti yenilmek üzere ve o da eti yenilebilir hayvanlar öldürülür. Zevk için avcılık yapanlar, hele İstanbullular için kınanacak insanlardır. Bu tatbikat, bu telakki Türk milletine şeref verir. Vahşi hayvanlar ancak insan hayatı tehlikede ise vurulabilir. Bunun gibi ancak zararlı hayvanlar öldürülebilir. Bunlar da ancak keskin bıçakla, aletle, eziyet edilmeden, suda boğmadan, ateşte yakmadan öldürülür. Jean-Antoine Guya anılarında aynı mevzuya eğilirken şu satırları not düşüyor. Türk şefkati hayvanlara bile şamildir. Bunları beslemek için vakıflar ve ücretli adamlar vardır. Bu adamlar sokak başlarında köpeklerle kedilere et dağıtırlar. Bu hayvanlar o sadakaya alışmış oldukları için besicilerinin seslerini o kadar iyi tanırlar ki İşitir işitmez hemen sokak başında üşüşmekte hiçbir zaman kusur etmezler. Kısır ağaçların kuraklıktan kurumalarına meydan vermemek üzere bir işçiye ücret verip sulamaları temin edilir. Bu kadar hayrat ve hasenatta ileri giden Müslümanlara da tesadüf edilir. Birçok Türkler de sırf azat etmek için kuş satın alırlar. Kasaplar her gün muayyen miktarda kedi ve köpek beslemekle mükelleftir. Şam'da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine mahsus bir hastane vardır. Osmanlı cemiyetinde vakıflar yoluyla yardımlaşma öylesine yaygın ve şefkat ağı öylesine genişti ki yardımlaşmanın merkezi insanı aşmıştır. Bir ucu hayvanlar alemine, öbür ucu nebatata, bitkilere kadar uzanmıştı. Kendilerine bunca hizmet sunan bu mahluklara karşı bir kadirşinaslık numunesi göstermişlerdi. Bu uğurda zayıf hayvanların otlanıp beslenmeleri için meralar, çayırlar vakfetmişlerdi. Kış aylarında kuşların beslenmesi, hasta ve garip leyleklerin bakımı ve tedavisi için su ve gıda vermek üzere vakıflar kurulmuştu. Bu vakıfların en eski tarihlisi Selçuklu Atabeylerinden Nureddin Zengi'ye aittir. İhtiyar, yaşlı hayvanların yayılıp otlanmaları için temelli otlak olmak üzere Şam yakınlarında büyük bir arazi vakfetmişti. Ayrıca Selçuklular devrinde büyük bir ticaret merkezi olan ve bir ara baş şehirlik yapmış olan Sivas'ta kuşlara vakıf yapacak kadar hayır duyguları inkişaf etmiş olanlar vardı. Bir diğer vakıf Kavaflar Çarşısı'nın ortasında bulunan meydandır. Sakat bazı hayvanların bakım yeriydi. Kanadı veya bacağı kırık leylekler, bunamış kargalar, kör ve sağır baykuşlar burada halkın sadakasıyla iaşe olunurdu. Kavaf yani ayakkabıcı esnafının aylıkla tuttuğu memur toplanan sadaka parasıyla her gün işkembe alır, temizler, parçalar ve insan merhametine iltica eden bu zavallı kuşlara dağıtırdı. Kuşlar için vakıf suretiyle kurulmuş hastanelerin en meşhuru, yalnız hasta leylekler üzerinde ihtisas yapmış olan Bursa'daki Gurabahane-i Laklakan'dır. Yani garip leylekler evi. Tarihte ve günümüzde bütün dünyada görülmemiş bir numunedir bu. Gurabahane-i Laklakan. Son yıllara ait bir örnek Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tescil Dairesi Başkanlığı'nın kayıtlarındadır. Bu cümleyi de başa alalım. Neyse gerek yok, devam ediyorum ben, orayı atarsın sen. İzmir'in Ödemiş kazasında Abdullah oğlu Mürselli Hacı İbrahim Ağa'ya ait 1911 tarihli bir vakfiyede Yeni Cami-i Şerif-i Meskûr'da mücavir kalan leyleklerin ekilleri için, yani beslenmesi için senevi 100 kuruş verile denmektedir. Ve yakın zamanlara kadar hala bu beldede sakatlanıp göç etmemiş olan leyleklere bakıldığı bilinmektedir. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar'da hayvanlar pek sevilirdi ama kuşların yeri ayrıydı. Birçok insan kendi yuvalarını yaparken kuşları da unutmazdı. Kışın sıcak ülkelere uçup gidemeyenler için, bilhassa kumru, güvercin ve serçeler için başlarını sokacak bir delik, bir kovuk, bir yuva yapmadan edemezdi. Hem sevgi, hem merhamet, hem şefkat, hem de sanatı birleştirmişlerdir. Onlar için ve ortaya basbayağı saray, cami şeklinde yuvalar çıkıvermiştir ve zaman içinde mimari yapıların bir parçası olmuştur bu kuş evleri. Hatta Sultan Bayezid Camii için tesis olunan Bayezid Vakfiyesi'nde caminin ayrılmaz sakinleri olan kuşlar için her yıl harcanmak üzere 30 altın lira yem parası tahsis olunmuştur. Bir kişi de yem vermek ve kuşların hastalıklarını tedavi etmek, kırık çıkıklarını bağlamak üzere vazifelendirilmiştir. Bu paranın tahsisi 1920 yılına kadar devam etmiştir. Değerli dinleyiciler, sokak hayvanları, bilhassa da sokak köpekleri tarih boyunca İstanbul'un içtimai hayatının en mühim unsurlarından biri olmuştu. Bu, Osmanlıların hayvanlara karşı beslediği merhamet hissinin bir aksiydi, bir aksedilmiş haliydi, inikasıydı. Kastelan, 1811 senesinde kaleme aldığı hatıralarında İstanbul sokaklarında et taşıyan bir takım adamlardan bahsediyor. Bir alay kedi ve köpeğinde bunların çevresinde dolaştığını yazıyor. Sevap işlemek isteyen bir Müslümanın bu şahıslara para vererek hayvancağızların karnını doyurduklarını hayretle seyahatnamesinde kaydediyor. 1700 yılında İstanbul'a gelen Fransız botanikçi Tournefort da bununla alakalı çeşitli müşahedelerde bulunmuş. Tournefort'un hatıralarında sokak köşelerinde köpeklere verilmek üzere et satan satıcılardan, köpeklerin yaralarını saran, yatmaları için altlarına saman koyan, barınmaları için küçük yuvalar yapan hayırsever şehir sakinlerinden bahsediliyor. Tournefort'un en çarpıcı müşahedelerinden birisi, hayvanseverlerin haftanın muayyen günlerinde bir kısım kedi ve köpeklerin beslenmesini sağlamak maksadıyla ve vasiyetname bırakmak yoluyla kurmuş oldukları çeşitli vakıflardır. 1874 yılında İstanbul'u ziyaret eden Edmondo de Amicis, İstanbul adlı seyahatnamesinde şehirdeki sokak köpeklerinin çokluğu karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Amicis, İstanbul'un tasması, vazifesi, ismi, meskeni kanun olmayan sokak köpeklerinin oluşturduğu büyük bir serseriler cumhuriyetine benzediğini yazıyor. Köpeklere verilen, daha doğrusu hayvanlara verilen kıymetin bir emsali daha yoktu başka bir ülkede. Her mahallede bu köpeklerin her biri bir eve kapılanmıştı. Hiçbir köpek diğerinin bağlanmış olduğu kapıya yanaşmazdı. Kendine uygun bulduğu kapıdan şaşmazdı. Evlerden bu köpeklere akşam sabah yiyecek verilirdi. Yavruları varsa ayrıca beslenirdi. Bunlara başka başka isimler verilirdi. Ve her biri mahalle halkı tarafından bu isimle çağrılırdı. İstanbul'da yaşayan yabancılar sokak köpeklerini birer baş belası olarak görürdü ve kendi mahallelerinden uzaklaştırmak için olmadık numaralara başvururlardı. Mesela Dorina Niv, Sultanahmet zamanında İstanbul'da yaşamış olan Dorina, Lady Dorina, Boğaz'da 26 yıl isimli eserinde bu beş belalarından kurtulmak için nasıl bir sandalcıya para vererek köpeklerin toplatıldığından ve daha sonra İstanbul Boğazı'nın diğer yakasına bıraktırıldığından bahsediyor. Fakat köpeklerin nereden geldiğini çok iyi bilen karşı kıyıdaki sahiller de boş durmuyor. Sandalcıya iki katı para vererek köpekleri geldiği yere gerisin geriye gönderiyorlar. Edmondo de Amicis İstanbul adlı seyahatnamesinde köpeklerin Pera ile Galata arasında yani gayrimüslimlerin yaşadığı semtlerde çektiği eziyet ve sıkıntıları dile getiriyor. Ona göre Pera yani Beyoğlu ile Galata'da bu ikisi arasında köpekler Müslüman mahallelerindeki köpekler kadar rahat ve huzurlu değildirler. Buradaki köpekler Müslüman mahallelerindekiler kadar canlı kanlı değil, biraz daha uyuşukturlar. Azınlıkların yaşadığı bu bölgeler, köpeklerin yemek artığı bulmakta güçlük çektiği bir cehennem olmakla kalmaz, toplu halde öldürüldükleri bir mezarlığa da dönüşmüştür. Çünkü bu bölgelerde köpeklere zehirli et verilerek öldürülür. Thank you. Değerli dinleyiciler, köpeklerin mahalle emniyetini teminde üstlendikleri bekçilik vazifesini de zikretmeden geçmemeli. O devirler sokak köpekleri, belediyenin beyaz kemerli belediye kavaslarının, belediye çöpçülerinin muavinleri ve yardımcılarıydı. İstanbul mahalleleri kendi içine kapalı birimlerdi. Bir yabancıya ancak kefalet sistemiyle hayat hakkı tanınırdı. Bu yüzden mahalle sakinlerinin hepsi birbirini yakından tanırdı. Komşularının aile mazilerini bilirlerdi. Seyyar satıcılar için de aynı vaziyet cariydi. Yabancı bir satıcı istediği mahalleye giremezdi. Eğer girerse karşısında köpekleri bulurdu. Aslında İstanbul mahalleleri kafes arkasında yüzlerce gözün gün boyu bir kontrol sistemine sahipti. Bu durumda köpeğin bekçilik vazifesi hava kararınca başlar ve mahallenin olduğu kadar kendi cemaatinin de emniyetini temin ederdi. Sokak köpeklerinin bunca hizmetine mukabil bu garip köpekler devir devir musibetlere de uğradılar. Yassı adaya sürüldüler. Bunların ilki Galata'da dolaşan bir İngiliz turistin yüzünden oldu. Pek alışık olmadığı bu köpek sürülerinden kaçmaya çalışan İngiliz yüksekçe bir duvardan düşüp öldü. Bir İngiliz'in ölümü o devirde ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine Sultan II. Mahmud'un emriyle sokak köpekleri yassı adaya sürüldü. Aynı hadise Sultan Abdülaziz devrinde de yaşandı. Zavallı köpekler yine Marmara'nın ortasındaki kaya yığını olan Yassı Adaya sürüldü. Ancak o sırada İstanbul'da büyük bir yangın vuku buldu değerli dinleyiciler. Halk yangını başından beri tasvip etmedikleri bu sürgün hadisesine bağladı. Köpekler olaydı, yangını daha evvelden haber verirlerdi. Bu yaptıklarınızın bir cezasıdır diyerek köpeklerin tekrar İstanbul'a getirtilmesini temin ettiler. 1908 yılında meşrutiyet ilanından sonra kurulan hükümet sokak köpeklerine karşı bir yok etme kampanyasına girişti. 1912 yılında köpekler her birine karşılık küçük bir miktar para verilerek çingeneler tarafından hususi dev kerpetenlerle yakalanarak feryadu figan içinde kafeslere yerleştirildi. Hususi köpek toplama arabaları vasıtasıyla tophaneye getirildi. Oradan gemilerle hayırsız ada olarak bilinen Sivri Adaya götürüldü. Sayısı 30 binleri bulan bu garip köpeklerin bu seferki gidişinin dönüşü olmadı. Başına iki vazifeli verildi ve her gün sandallarla onlara yiyecek götürüldü. Bu köpekler burada havlaya havlaya ve bir müddet sonra açlıktan, susuzluktan önce birbirlerini yiyerek ondan sonra da açlıktan, susuzluktan öldüler. Bu ölü hayvanların kokusu günlerce buradan geçen vapurlardaki insanları rahatsız etti ve bu köpeklerin iç parçalayan feryatları vapurlardan geçenlerin içlerini parçaladı. Arkasından 1910'lu yıllarda böyle iddiaçıların zulmüne uğrayan köpekler 1912 yılında kurulan ilk hayvanseverler derneği olan İstanbul Himayi Hayvanat Cemiyeti bunlara sahip çıktı. Devrin ileri gelen askerleri ve sivil bürokratları tarafından kurulmuştu bu cemiyet. Hayvanlara reva görülen zulümün ve haksızlıkların engellenmesi, hayvanlara iyi muamele edilmesini teşvik etmek üzere çalıştı. Osmanlı Devleti'nin 1. Cihan Harbi'ne girmesi sebebiyle bu cemiyet faaliyetlerine son verdi. Böylece iddiaçıların başlattığı sokak köpeklerini yok etme kampanyası kısmen muvaffak oldu. Ancak İstanbul halkı Balkan felaketini ve 1. Cihan Harbi felaketini de hayırsız adaya sürülen ve orada açlıktan, susuzluktan birbirini yiyerek bir müddet sonra ölen bu İstanbul'un çok eski sakinlerinin köpeklerin uğradığı zulmün bir ilahi karşılığı olarak gördüler.
olmuşum müptela. Ey müptela olmuşum müptela. Aşkım ben sana iltifat et bana. Ya aşkım ben sana, iltifat et bana, aşkım ben sana. Gördüğümden beri olmuşum serseri. Gördüğümden beri olmuşum serseri. Ben denemey peri, iltifat et bana ya. Aşkım ben sana, iltifat et bana, aşkım ben sana. Asılı bunca dem ben senin bendenem. Asılı bunca dem ben senin bendenem. Gel gel ey Gonca fen, iltifat et bana ya. Aşkım ben sana, iltifat et bana, aşkım ben
dinleyiciler, harp devrinde nüfusu 80 binlere dayanan Bayburt'ta dilenciliğin artması üzerine çok enteresan bir cemiyet kurulmuştu. 1913 yılının Ramazan ayına rastlayan bir günde Kaza Kaymakamı Hilmi Bey'in riyasetinde kurulan bu cemiyet Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti ismini taşıyordu. 1828-29 yıllarında ve ayrıca 1878 yıllarında Bayburt Ruslar tarafından işgal edilmişti. Sonra bir de 1916'da işgal edilmişti. Bu işgaller neticesi büyük ölçüde tahribe uğramıştı. Yakma, yıkma hadiseleri, katliamlar üzerine eklenince şehir yaşanmaz bir hale gelmişti. Tabii onca yaşanan zulmün ve maddi zararın getirisi fakirlik ve perişanlık. İşte o devir Bayburt ve çevresinde dilencilik hayli yayılmış ve önü alınamaz bir hale gelmişti. İşte Bayburt Müslümanlar Dilendirmezler Cemiyeti, kaza kaymakamı Hilmi Bey'in riyaseti etrafında toplanmış olan 30 kadar Bayburt kazası esnaf, eşraf ve mülki erkanı tarafından kurulmuştu. Halkın yardımlarıyla dönecek olan bu cemiyette maksat Allah'ın rızasına kavuşmak ve çok zor günler görmüş olan hemşehrilerine yardımcı olmaktı. Bu yardımlaşma kültürümüzdeki sağ elin verdiğinden sol elin haberdar olmaması telakkisinin bir uzantısıydı. Bu sayede gösterişten, riyadan uzak kat kat sevaba kavuşma maksadı yatıyordu. Yardımlar sadaka gibi bizzat verilmediği için kimlerin ne kadar yardım yaptıkları da ifşa edilmiyordu. Değerli dinleyiciler, Bayburt Müslümanlar Dilendirmezler Cemiyeti, şer'i usullere göre bakmakla mükellef oldukları kişileri emeğiyle beslemekte güçlük çeken ve onları doyuramayan Müslüman Bayburtlulara birer iş bularak çalıştırmak maksadıyla kurulmuştu. Bayburt Müslümanlar Dilendirmezler Cemiyeti kendisini işin, işlemenin dostu, işsizliğin, dilenciliğin düşmanı olarak ilan etmişti. Cemiyetin maksadı, İşsizliği bahane ederek dilenciliğe girişmiş veya girişecek olanlara iş bulmayı sadakanın en makbulü tutar sözleriyle izah olunmuştu. Cemiyet, yaşça genç, sağlam, sanata ve işçiliğe yatkın olanlar değil, hastalıklı, bir felaket veya bir talihsizlik yüzünden düşmüş olanlara açıktı. Cemiyet, münasip gördüğü bir işi işlemeyenden hemen elini çeker, eğer o kimse tekrar dilencilikte görülürse hükümet tarafından cezalandırılırdı. Cemiyetin nizamnamesinde güçsüz adıyla anılan bu kişilere, kendileri de dahil olmak üzere bakmakla mükellef oldukları 15 yaşından yukarı her kişi için yaz mevsiminde gündelik 40 ila 60 para, kış mevsiminde ise 60 ila 80 para yardımda bulunuluyordu. Ancak bu para o devirlerde yalnız ekmek ve odun alabilecek kadar az bir miktara tekabül edebiliyordu. Bu cemiyetin tesisindeki bir diğer maksat da Ramazan ayı sebebiyle iyice artmış olan dilencilere karşı bir tedbirdi. Cemiyetin idare heyeti haftada bir defa toplanır. Fakir bir kişiye yardım bağlanması için cemiyetin bütün heyeti idare azalarının, yani yönetim kurulu üyelerinin, reylerinin en az 1/4'üyle alınması gereken güçsüz kararı haricindeki tüm yönetim kurulu kararları da böyle burada alınırdı. Güçsüz kararı çıkartmak ve cemiyetten yardım almaya başlamak isteyen bir fakirin cemiyetin baş katibinden bir hüviyet kağıdı alması, cemiyetin müfettişinin bu müracaatı tetkike koyup şahsın hakikaten fakir olup olmadığının tespiti ve nihayet cemiyetin heyeti idare azalarının en az 1/4'ünün bu kişiye yardım bağlanması için rey vermesi icap ediyordu. Fahri üyeleri saymazsak cemiyetin azaları sa'iler ve dilendirmezler olarak iki kısımdan müteşekkildi. Bayburt'ta ikamet eden sa'iler, cemiyete girerken en az bir çeyrek mecidiye sadaka vermekle yükümlüydüler. Dilendirmezler ise, cemiyete girerken en az bir çeyrek mecidiye dilendirmez sadakası, girdikleri ilk ayda ve onu takip eden her yılın Mart ve Eylül aylarında yarımşar mecidiye aylar sadakası vermekle mükellef idiler. Değerli dinleyiciler, bir mecidiye bir altının 1/5'idir. Bir altın Osmanlı lirasının. Yani bugünkü hesapla bir reşat altınının 1/5'idir. Yani 5 mecidiye bir reşat altınıdır. Böylece çeyrek mecidiye giriş aidatı. Dilendirmezler, kalplerinde katı bir merhamet, ruhlarında Müslüman dilenmez, dilendirilmez emelini taşırlar. Kim ki rast geldiğine sadaka vermekten kendini alamaz, der akap, hemen akabinde, zaafının bu kusurunun kefareti olarak, yani acıdığı kimseyi düşkünlükten mutlak surette kurtarmak maksadıyla, vazifesiyle hükümete veya cemiyete haber verir, vermezse ikinci bir kefaret karşısında bulunarak cemiyet sandığına hemen bir yıllık zekatını veya sadakasını yatırırdı.
Senden canım bu gelir, ne senden canım bu gelir, bize mi yoksa gösteriş, ah bize mi yoksa gösteriş. Canıma geçti bu reviş, ah canıma geçti bu reviş, ah kerem et bir lahza idiş, ah kerem et bir lahza idiş. Eski macerayı açtım, eski macerayı açtım, sineme yâreler saçtım, ah sineme yâreler saçtın. Azalimle çabuk kaçtın, ah azalimle çabuk kaçtın, ah kerem et bir lahza idiş, ah kerem et bir lahza idiş.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.